Merhaba, ben Mesut Çevik. Bir haftalık uzun Kurban Bayramı tatili ardından yine bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınızla buluşturmak üzere birlikteyiz. Şimdi bizleri nelerin beklediğini görmek üzere program özetini izleyelim. Daha sonrasında ise güncel gelişmelerle devam edelim. Donanım Haber başlıyor.
Her hafta teknoloji ve bilim dünyasındaki gelişmeleri televizyon ekranlarınıza taşıyan Donanım Haber'de bu hafta uzuvlarını kaybetmiş insanların hayatlarını değiştiren robotik protezleri ele alıyoruz. İnsan makine ortaklığıyla yaşam kalitesini arttıran yenilikçi teknolojilerle sinirlerden gelen emirleri algılayarak sanki gerçek bir el veya ayakmış gibi davranabilen yenilikçi protezlerle iki bacağını kaybetmiş bir insan dahi zıplayıp koşabiliyor. Teknoloji sayesinde engelsiz bir hayatın kapıları aralanıyor. Nasıl yapılır köşemizde cep telefonu veya tabletleri yanımızda taşırken nasıl şarj edip daha uzun görüşme ve kullanım süreleri sunmasını sağlayabileceğimizi öğrenecekken, uygulamalar köşemizde akıllı cihazlarımızı daha fonksiyonel hale getirecek olan yeni uygulamalarla tanışacak, soru cevap bölümümüzde ise sizlerden gelen soruları cevaplayacağız.
Merhaba, ben Duygu Karahan. Yakın gelecekte gözlüklerden ayakkabılara kadar kullandığımız pek çok aksesuar akıllı özelliklere kavuşacak gibi görünüyor. Tabii bu cihazların başında da akıllı saatler yer alıyor. İşte şimdiki haberimiz çocuklar için geliştirilen bir akıllı saatle ilgili. Bu saat sayesinde çocuklarınızı haritada an an takip edebileceksiniz.
Mobil cihazların gelişimi hiç kuşkusuz anne ve babaların çocuklarını sürekli gözetim altında tutabilmeleri adına büyük kolaylıklar sağlıyor. Philip isimli akıllı saat de yine teknolojinin sağladığı bu kolaylıklardan biri. Ve çocuğunuz bu saati taşıdığı sürece dünyanın neresinde olursa olsun harita üzerinden takip edebiliyorsunuz. Aslen cep telefonu özelliklerine sahip olan bu akıllı saat, yakınındaki akıllı cihazlarla iletişimde kalıp gelen iletileri ve mesajları ekranında görüntüleyebiliyor. Su geçirmez yapısı sayesinde zorlu koşullara da hazırlıklı görünüyor. Farklı renk seçenekleriyle kullanıcılara sunulan Philip'in bir diğer önemli özelliği ise acil durumlarda üzerindeki düğmelerin üçüne aynı anda basıldığında daha önceden belirlenen telefon numaralarına acil durum sinyali de yollayabiliyor. Tabii çocuğunuz harita üzerinde daha önceden belirlediğiniz istenmeyen bölgelere girdiğinde de uyarılar alabiliyor olmanız aileler yanında eğitim kurumları içinde denetimi kolaylaştıran bir fonksiyon olarak öne çıkıyor.
Son günlerin en çok konuşulan konusu tabii ki giyilebilir teknolojiler ve Philip de giyilebilir teknolojilerin en popüler yine yönlerinden bir tanesi akıllı saatlerin yeni bir türü.
Evet, akıllı saatleri zaten daha önce konuşmuştuk. Philip de çocukları hedef alan bir akıllı saat. Ebeveynlerin bence çok ilgisini çekebilecek bir saat çünkü çocukların özellikle güvenliği noktasında kendisine has bazı özellikleri var. Bu açıdan bakıldığı zaman hani pek çok ailede ufak çocuklar için acaba çocuğum nerede, istediğim yerde mi değil mi, güvenli bir noktada mı ya da komşuya gitti acaba orada mı şeklinde bazen hani böyle endişeli düşünceler olabiliyor. Bunları sağlaması açısından güzel bir saat. Aynı zamanda çocuklar zor durumda kaldığı zaman uyarı da gönderebiliyorlar.
Evet, içerisine bir sim kart takabiliyor olmak, operatör destekli çalışması ve acil durumlarda aileye veya daha önceden belirlenen kişilere, farklı kişilere sinyal yollayabiliyor olması en büyük artılarından bir tanesi. Sadece çocuklar değil aslında, yaşlı insanlar da, belki belli hastalıklara sahip kişiler de bu cihazdan yararlanabilirler diye düşünüyorum ben.
Evet, özellikle böyle Alzheimer tarzı hastalıklara sahip olan kişiler çıktıklarında nerede olduklarını belki unutuyorlar ve çeşitli insanlarla mesela yardım noktasında da çeşitli görevliler olsun bunlarla iletişim kururken kendi bilgilerini hatırlamadığında aslında bu saat sayesinde bu tarz insanları çok rahat bir şekilde nerede olduklarını harita üzerinden görüp gerektiği anda da müdahale etmek
kolay olacak. Zaman zaman görüyoruz zaten işte bazen elektrik direklerinde bazen televizyon programlarında yaşlı insanların özellikle Alzheimer hastalarının arandığını görebiliyoruz. Teknoloji bu noktada akıllı saatlerle birlikte özellikle bu sorunların daha hızlı bir şekilde aşılmasını sağlayacak gibi görünüyor.
Tabii burada hani bir diğer belki velilerin aklında kalabilecek soru işareti aslında küçük yaştaki çocuklara cep telefonu vermek istemiyorlar. Çünkü cep telefonunun bu ağır sinyalleriyle küçük bedenlerin hemen erken yaşta tanışmasını istemiyorlar. Fakat bu saate baktığımızda içerisinde bir sim kart var ve GSM şebekesi üstünden yani bir cep telefonu gibi aslında iletişim sağlıyor ve data transferi sağlıyor. Belki veliler bu noktada bir çekince yaşayabilirler diye düşünüyorum. Yani koluna o tip sinyal yayan bir cihazı taksın mı takmasın mı çocuklar?
Aslında orada herhalde en güzel mantık bir şey yasaklayamıyorsan faydalı nasıl kullanılabilirsin şeklinde oluyor. Bu noktada da akıllı saatin en güzel tarafı olacak gibi görünüyor.
Tabii şimdi akıllı saatlerden konuşuyoruz. Diğer haberimiz ise akıllı bir pille ilgili. Çünkü belki de en son akıllanacağını düşündüğümüz şeyler pillerdi. Şimdi bu pillerle ilgili hazırladığımız videoya geçelim.
Akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar ve akıllı saatler derken, elektronik cihazlarda kullandığımız standart AA piller de gelişen teknolojiden nasibini alarak uzaktan kontrol yeteneği ve akıllı fonksiyonlarla değişime ayak uyduruyorlar. BATIT adı verilen bağımsız proje kapsamında standart AA boyutlarında hazırlanan NIMH bile akıllı Bluetooth çipe entegre edilerek sadece cihazları çalıştıran bir güç kaynağı olmasının ötesinde aynı zamanda cihazların kontrol edilmesini sağlayan yeni nesil teknolojik bir ürün sunulması amaçlanmış. Bu pille örneğin çocuklarınızın gürültü yaptığı oyuncakları uzaktan kontrolle kapatabilecek, arkadaşlarınızın düğününde masada unuttuğunuz dijital kamera için uyarılabilecek ya da kullanmadığınız zamanlarda el feneri kendisini otomatik olarak kapatabilecek. BATIT akıllı telefonunuzun üzerinden pille çalışan cihazları kontrol edebilecek. Zaman ayarlı olarak piller yönetilebilecek ve hareket ya da döndürme ile de açma-kapama işlemi gerçekleştirilebilecek. Bunlara ek olarak BATIT'ten güç alan cihazlara yaklaştığınızda akıllı telefonunuz tarafından uyarılabilecek ve piller ortam sıcaklığına göre otomatik çalışacak şekilde konfigüre edebileceksiniz.
Akıllı saat, akıllı gözlük, hatta akıllı ayakkabı bile bugüne kadar gördük ama akıllı pil benim hiç aklıma gelmemişti açıkçası.
Gerçekten öyle. Ben de en son akıllanacak şeyler bataryalardır diye düşünüyordum. Çünkü hani batarya akıllansa ne kadar işimize yarar? Burada çok büyük bir soru işareti var.
Aslında baktığımızda zaten cihazlarımız, özellikle akıllı cihazlar adına verdiğimiz şeyler, o cihaz içerisinde pilin takibini gerçekleştirdiği için pilin aslında akıllanmasına çok da bir ihtiyaç var mı diye de düşünebiliriz. Böyle bir soru işareti oluşabilirdi.
Evet, ama pilin akıllanması görünen o ki akıllı olmayan cihazlara bazı özellikler ekleyecek.
Evet, bu BATIT çok ilginç bir pil aslında. Zaten bağımsız bir proje. İçerisinde Bluetooth çipi olması, burada zaten onun akıllı olmasını sağlayan avantaj. Hani ben geliştiren firmanın demosunu izlediğimde şunu gördüm. İki önemli aslında senaryo üzerine duruyorlar. Bunlardan bir tanesi evde diyelim çocuğunuz oyuncağıyla oynuyor ve kapatmak istemiyor. Siz uzaktan pili kontrol ederek zaten direkt enerjiyi kesiyorsunuz.
Çok gaddar bir gösterim olmuş yalnız çocuğun eğlencesini bozmak.
Ben orada şeyi çok merak ediyorum aslında. Yani çocuğun oyuncağını kapattınız, ondan sonra çocuk oyuncağını kapattı diye bir
kürtü
olacak. Ağlamaya başlayacak, daha büyük kürtü olacak aslında.
Daha büyük sesi olacak.
Diğer aslında faydalı kullanım alanı ise örneğin dijital fotoğraf makinesinin içerisinde bu pilleri koydunuz diyelim. Düğüne gittiniz, arkadaşınızın o en güzel anlarını çektiniz. Ondan sonra düğünden ayrılırken makineyi masada unuttunuz diyelim. O esnada da işte bu yine akıllı pil devreye girerek size dur arkadaş nereye gidiyorsun, makineyi unuttun diye bir uyarı verebiliyor. Burada da ama garip olan nokta şu, artık bu tür pillerle çalışan kameralar da çok fazla kalmadı aslında. Belki pilin formunu değiştirerek yeni nesil kameralara uygun hale de getirebilirler diye düşünüyorum.
Tabii hani bir diğer senaryoda da işte çalkala çalıştır tarzında bir sisteme geçirebilmişler e-fenerini ama zaten böyle e-fenerleri de var. Garip bir proje, yenilikçi bir fikir. Ama nerede uygulanacak, acaba pillerin fiyatı ne olacak, yeniden şarj edildiklerinde ne kadar büyük bir kapasite sunacaklar gibi birçok soru işareti var. Herhalde tam piyasaya çıkmadan da bu konuda bir fikir sahibi olamayacak.
5 tane pil alıp kamera fiyatı kadar para ödersek ya zaten o baştan yalan olur.
Bence önemli olan bir alan da aslında modelcilik. Çünkü modelcilikle uğraşan insanlar bilir, modelleri ne tür olursa olsun, yakıtlı olsun veya pilli olsun, bu standart AA dediğimiz veya halk arasında bu kalem pil adında tabir ettiğimiz pillerden belirli ölçülerde yer alıyorlar, kullanıyorlar, kumandalarını takıyorlar vesaire. Ve genelde bu insanlar şarjlı pil kullandığı için aslında belli bir yerden sonra bu çipler sayesinde o pilin ne kadar şarj edildiği, pil durumu ne kadar kaldığı, tahmini olarak ömrünün ne derece devam edeceğini de takip edebilecek aslında. Bakıldığında çok daha farklı bir kullanım alanı da oluşturulabilir.
Tabii pilin ömrünü takip edebiliyor olmak hem de gelişmiş bir şekilde takip edebiliyor olmak birçok kişinin işine yarayacaktır. Belki ileride uzaktan kumanda nerede dediğimizde de bulmamıza yardımcı olacak bir teknoloji olacak. Bence en çok işe yarayacak kısım da herhalde olur.
Hayatımızdaki her şey akıllanıyor. Herhalde biz bütün cihazlardan daha aptal kalacağız. Çünkü her şey kendi kendini kontrol edebilir hale geldi.
Aslında kontrol noktasına geldik. Burada kontrol noktasından bir diğer haberimize de geçmek istiyorum. Çünkü terminatörler geldi geliyor derken aslında ayak sesleri oldukça sağlam bir şekilde duyulmaya başladı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi bir şekilde insanların yeni alacak yeni savaş robotları üzerine çalışıyor. Atlas da bunlardan bir tanesi olacak.
Birleşik Devletler silahlı güçleri için ileri seviye teknolojileri geliştirmek için kurulan DARPA'nın insansı robot projesi Atlas, son videosuyla teknoloji meraklılarının ilgi odağı oldu. Özellikle şu anda kullanımda olan araçları kullanabilme yetisine sahip olması istenen ve savaş alanları yanı sıra bilimsel araştırmalarda insanların hayatta kalamayacağı koşullarda çalışmalar sürdürebilmesi amaçlanan Atlas, tek ayağı üzerinde dahi dengesini sağlayabiliyor. Aynı zamanda engebeli arazilerde de dengesini kaybetmeden ilerleyebiliyor. Patman olarak isimlendirilen prototip ise özellikle ayakkabı ve üniforma giyerek sergilediği performansıyla robotların insanların yerini alacağı dönemin aslında çok da uzak olmadığının kanıtı olarak gösterilebilir.
Bu tarz projelere baktığımızda aslında daha ilk başlarda askeri alanlarda geliştirilip düşünülürken aslında daha sonra da sonradan sivil toplumda, sivil alanlarda nasıl kullanabileceğine bakıyoruz. İlk olarak aslında askeri amaçlarla çıkan bu teknolojiler daha sonrasında çok farklı noktalara yayılabiliyor ve gerektiğinde de aslında insanların hayatını müdahale ederken özellikle tehlikeli ortamlarda birçok tehlikeli görevleri insanlara zarar vermeden yapabilecekmiş gibi gözüküyor.
Aslında doğru bir konuya değindin Ender. Çünkü bu Atlas projesinin başlangıcına baktığımızda Pac-Man isimli bir robot görüyoruz. Bu robot daha çok şu anda halihazırda kullanılmakta olan tank, jip, uçak gibi cihazların kullanılmasının kısmında yararlanılacak, insan gibi hareket edebilen, elbise giyebilen bir robot ve bu robotun tamamen savaş amaçlı geliştirildiğini, askeri amaçlı geliştirildiğini görüyoruz. Atlas'a geldiğimizde ise Atlas'ta biraz daha iş yumuşatılmış. Tamam, askeri amaçlı kullanılabilir ama bilimsel amaçlı kullanım daha ağır bastırılmış durumda. Çünkü bu robotun senaryolarına baktığımızda hep uzay görevlerine gönderildiğini, nükleer santrallerde, tehlikeli bölgelerde çalıştırıldığını görüyoruz ki nükleer santrallerde robotların kullanılmasının ne kadar gerekli olduğunu ve ne kadar yararlı olduğunu çok, Japonya'da evet, gördük. Çünkü orada ne yazık ki bu kadar gelişmiş robotlar kullanılamadığı için insanlar ağır radyasyona maruz kalmak zorunda, santralin içinde çalışmak zorunda kaldılar. Ve biliyoruz ki sonrasında hayatlarını kaybettiler.
Daha çok hani arama kurtarma amaçlarında kullanılacak gibi görünüyor. Özellikle nükleer projeler buradaki en büyük alanlardan bir tanesi. 1980'lerin sonlarına doğru Çernobil vakası olduğunda Rusya'da bildiğiniz kamikaze tarzı o operasyonu görevlendirilmek üzere özel askerler göreve gönderilmiş ve sonrasında radyasyona bağlı olarak çeşitli hastalıklar nedeniyle hayatlarını kaybetmişti.
Yakın bir gelecekte baktığımızda zaten Japonya'da Fukushima'da olan deprem ardından nükleer santralin sızıntı yapması ve bu radyasyon miktarının yüksek olmasından dolayı zaten zamanında müdahale edemediler ve hala da şu anda radyasyon miktarı ciddi bir şekilde yüksek o bölgede.
Evet.
Ve uydulardan çekilen fotoğraflardan da o radyoaktif suların, sıvıların denize karışmaya başladığını ve ciddi bir bölgeye yayıldığını görüyoruz zaten. Aslında bu tarz robotlarla olay yaşandığı anda oraya gidip müdahale edilebilseydi belki olay bu kadar fazla büyümeden bu sızıntı engellenebilirdi.
Burada hani Atlas'la ilgili şunu da söylemek gerekiyor. Atlas hani bir cisme çarptığı zaman dengesini sağlayıp insan gibi yürümeye devam edebiliyor. Projenin başındaki yöneticilerden birisinin şöyle bir açıklaması var. Atlas'la ilgili gelinen son noktayı göstermek açısından. Diyor ki bir yaşındaki bir çocuk hem yürüyebilir hem de yürümeye çalışırken çok fazla düşebilir. Biz şu an o noktadayız ama birebir insanı simüle edebilecek bir gelişim projesinin de başındayız diyor. Bu devamında tamamıyla insansız o humanoid robotları yapabileceğiz diyor. Buna mukabilde yine konuya uzman çok yakın takip eden bir analistin de bir sözü var. Diyor ki Robo Sapien denen yeni bir türün ucundayız artık. Yani Skynet'teki robotlar gibi yeni bir robot türü de yavaş yavaş türemeye başladı. Bunlar zamanla çeşitli görevler için kullanılacak. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta şu diyor. Her teknoloji iyi bir amaca hizmet eder gibi geliştirilir. Fakat sonrasında o teknolojiye sahip olan güçler o teknolojiyi farklı amaçlar içinde kullanabilir.
Tabii umarız ki bu amaçlar için kullanmazlar ama robotun genel olarak şu anki durumuna baktığımızda kısa bir süre sonunda bence çok aktif bir şekilde görevlerde kullanılmaya başlayacak gibi görünüyor.
Belki
çünkü
burada
rahat yürüyor, engelli bir arazide yürüyebilir ve dengesini çok rahat koruyabilir.
O işlemleri bence büyük ihtimal açtıklarını görüyorum ama burada belki de düşünülmesi gereken başka bir şey de o robotun nasıl çalışacağı. Çünkü birçok sistem var içerisinde, hidrolikler var, denge sensörleri var, etrafı takip eden kameraları var ve hepsi bunların bir enerjiye ihtiyaç duyuyor ve baktığımızda aslında robotların test süresinde hep zaten kablolarla test platformlarına bağlı olduğunu görüyoruz. Dışarıda çalışan versiyonlarına baktığımızda da DARPA'nın zaten farklı projelerdeki robotlarını biliyoruz. İçlerinde yakıtlı bir motor üzerinden elektrik üretip zaten dışarıda açık alanda testlerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Belki de burada pil teknolojileri veya farklı bir nükleer pil de olabilir zaten. Nükleer bir bölgeye soktuğunuz robotun hani nükleer pil içermesi çok sıkıntı yaratmayabilir. Belki bu tarz alternatiflerle bu robotların daha uzun süre dışarıda sahada çalışabilmesini sağlanabilir.
Ben de şunları
gerçi burada nükleer pili Curiosity'de gördük. Onun da altını çizelim. Önemli bir konu. 12 yıl boyunca yetecek güce sahip bu robot.
Aynen. Ben de hani burada şunu belki ekleyebilirim. DARPA dediğimiz ajans, Amerikan Savunma Bakanlığı'na bağlı ileri nesil teknolojiler geliştiren bir ajans. Hani burada akıllara komple teorisi de gelmiyor değil. Acaba bize gösterilen sadece işin görünmesi istenen kısmı belki daha ileriye dikmiş olabilir bu robotlar. Zaman içerisinde zaten en azından işin bilimsel tarafı, üniversiteler ve ajanslar tarafından açıklanacaktır.
Evet, görünen o ki aslında robot teknolojileri oldukça ileri gitmiş durumda. Bir diğer ileri giden teknoloji de ekran teknolojileri. Son günlerde en çok konuşulan konu ise esnek ekranlar. Şimdi dilerseniz esnek ekranlarla ilgili hazırladığımız videoya geçelim.
Hayatımızın değişmez parçası cep telefonları hızlı gelişmelerini sürdürürken, bir sonraki adımın esneyebilen ve bükülebilen tasarımlar olduğunu görüyoruz. İlk örnekleri bu yılın başında sergilenen esnek ekranlı cep telefonları, alışıldık tasarım çizgilerinin dışında görünümleriyle de yeni kullanım şekillerinin de kapısını aralıyor. Esnek panelli cihazlarla birlikte darbelere karşı daha dayanıklı olan ve konulduğu kabın veya cebin şeklini alabilen modellerle karşılaşacağız. İlk örnekleri şimdiden piyasaya sürülmeye hazır olan bu cep telefonları, önümüzdeki birkaç yılın en çok konuşulan teknolojik gelişmeleri arasında yer alacak gibi görünüyorlar.
Geldi geliyor derken esnek ekranlı telefonlar sonunda hayatımıza giriyor gibi oldu. İlk örneklerini görmeye başladık. Hatta bir tanesi piyasaya sürüldü, resmi olarak tanıtıldı diyebiliriz.
Evet, resmi olarak tanıtıldı diyebiliriz. Piyasaya sürülmesine oldukça az kaldı. Şimdi esnek ekran teknolojisi dendiğinde hemen esneyebilir telefonlar aklımıza geliyor ama ilk esnek ekranlı prototiplere baktığımızda ve piyasaya sürülecek telefona baktığımızda aslında esnek bir telefon değil. Sadece böyle içeri doğru açı yapmış, değişik bir tasarıma sahip bükül, telefonla karşı karşıya.
Bir telefon diyebiliriz aslında.
Bükülmüş telefon hatta.
OLED ekranlı
şimdi aslında bakıldığında bu telefon sene başındaki tüketici elektronik fuarında lanse edilmiş. Daha doğrusu prototiplerini göstermişlerdi. Ve hani prototiplerden sonra insanlar şunu düşünmüştü. Telefon aldım, kağıt gibi eğip ükebileceğim. Telefonlar acaba hayatıma girer mi
girmez
mi? Ya da
işte tablet olacak, katlayacağım telefon olacak, böyle kullanacağım falan diye düşünüyorlar.
Kesinlikle aynı şekilde. Zaten bu telefonları yapabilecek firmalar belli. Yani bunu yapabilmek için paneli üretebiliyor olmak lazım. Onu da zaten dünyada yapabilecek 4-5 firma var ya da yok gibi bir durumdayız şu anda. İlk lanse edilen telefona baktığımız zaman aslında bildiğimiz bükümlü bir ekranı var. Avuca çok güzel oturuyor. Masaya koyduğumuz zaman ekranın bir kısmını çok daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ama sadece bu kadar. Bundan daha fazlasını göremiyoruz. Burada hani fiziksel bazı engeller var. Hayal ettiğimiz telefonu görebilmek için o engellerin aşılması gerekiyor.
Biz de burada biraz aslında hayal konusunu farklı aşıladılar. Çünkü bu esnek ekranları gösterdiklerinde sadece ekranı gösterdiler. Altında bir platform vardı ve görüntüyü aslında oluşturan birimler oradaydı.
Evet.
Ekranı da istediğimiz gibi eğiyorduk, büküyorduk, kullanabiliyorduk ve oradan aslında insanlar biraz daha böyle farklı hayallere kapıldı. Ama sonuçta telefon olarak baktığımızda telefonu esnetebilmek için sadece ekranın esnemesi gerekmiyor. İçindeki pil esneyecek, içerisindeki baskı devresi, board üzerindeki devrelerin bu esnek yapıya uyum sağlaması gerekecek.
Özellikle pili.
Özellikle pili ve burada zaten esnek piller üzerinde çalışan firmaları da konuşuyoruz. Ama baktığımızda şu anda sadece ekrana esnetebildikleri için telefonun şekliyle biraz oynamaya başladı ama yakın gelecekte önce telefonla başlayacak, sonra belki kasanın esnemesi çok büyük bir problem olmayacağı için pili de esnetebildikten sonra içerisindeki baskı devrenin ve bu aslında devreyi tamamladıktan sonra tamamıyla şekillerini değiştirebileceğimiz, farklı pozisyonlarda kullanabileceğimiz akıllıca.
Aslında biz daha önce bükümlü telefonlar görmüştük. Yanlışlıkla telefon arka cebinde oturup
oturduğunuz zaman zaten bükümlü telefonlar vardı. Şimdi esnek ekranı şöyle düşünmek lazım. Ne kadar esneyebiliyorsa bir madde o kadar dayanıklı oluyor aslında. Basınçlara veya darbelere karşı. Bu telefon ekranları yere düşmeye karşı çok daha dayanıklı olacaklar. Bu kesin. Çünkü sonuç olarak yere düştüğünde o şoku absorbe edebilecek bir esneme katsayısına sahip olacak. Cam ekranlar gibi hemen çatlayıp bozulmayacak. Ama güzel bir haber de var. 2014 sonuna doğru artık esnek pillerle tanışmış olacağız tamamen. Çünkü üretimine başlanacak seviyeye geldi, açıklaması yapıldı. Esnek piller ardından tek ihtiyacımız olan şey esneyebilen telefonlar için esnek entegreler olacak ki aslında bununla ilgili çalışmaların da 5-6 sene öncesine dayandığını görüyoruz. Çünkü yazıcıdan basılabilen entegreler ve yongalar gördük biz. Bildiğimiz yazıcıdan bir entegre yonga bastırıp evde kullanmaya başlayabilecek teknoloji var aslında. Sadece bunun kullanıcıya geliş maliyeti oldukça fazla olduğu için şu an evlerimizde kullanmıyoruz.
Aslında buradan güzel bir şey var. 3 boyutlu yazıcıların çok hızlı yaygınlaşmasıyla birlikte bunların prototipleri çok hızlı bir şekilde aslında üretilip hani nasıl bir cihazın ortaya çıkabileceğinin öngörüsü çok daha rahat yapılabilir hale gelmişti. Pil konusu çok önemliydi. Esnek piller konusuna da baktığımız zaman zaten esnek ekran üzerine çalışan firmaların esnek piller üzerine çalışmaya başladığını görmekteyiz. Muhtemelen bu sene olmasa bile önümüzdeki yıllarda hayal ettiğimiz telefona yakın, belki kağıt gibi olmasa bile daha fazla esneyebilen telefonları göreceğiz gibi.
Tabii şu da var, biliyorsunuz aslında esnek telefon modelleri de, prototipleri de bundan 4-5 sene önce fuarlarda sergileniyordu. Hatta ismini çok fazla duyduğumuz bir telefon firmasının da yine benzer modelleri vardı. Fakat onlar şöyle bir sorunla karşılaştılar. Kullanıcılar bu telefon ne kadar esniyor diye denerlerken bir tane prototipi parçalamışlar ve parçalanan prototip o zaman için üretim maliyeti 300 bin dolar seviyesindeymiş. Belki de kullanıcılar için şöyle bir limit olacak. Esneme limiti diye üzerine bir ibare yazmaları gerekecek telefonların.
Olabilir.
Çünkü esnek ekran dediğimiz şey sonuçta düğüm atamayacağız. Yani bunun da altını çizmek lazım.
Yani kullanıcı tarafına bakıldığı zaman her türlü sorun olabilir. Su geçirmez telefonun su geçirdiğini gördük.
Ve sonra da su geçirmesi aslında kullanıcı hatası olduğu yönünde açıklamalar yapıldı.
Evet, enteresan çünkü firma bunu algılayamıyor sonuçta. Bu konu çünkü çok tartışmaya açık bu tarafta. Aslında esnek ekran dedik, terminatörlerden bahsettik. Son haberimiz ise oldukça enteresan. Çünkü oyunlarda işlenen savaş suçlarının cezalandırılması öngörülüyor. Tabii bu cezanın da savaş suçu sanal olduğu için yine sanal ortamda cezalandırılması gündemde. Şimdi bu konuyla ilgili hazırladığımız videoya geçelim.
Oyunlar gün geçtikçe gerçek hayata daha fazla yaklaşıyor ve daha fazla insanın bilgisayar ekranları başında vakit geçirmesine neden oluyor. Kimi oyunlarda bir tarla sürüp çiftlik hayatı yaşarken bir diğerinde süper spor otomobillerle otoyolları toza dumana katıyoruz. Fakat ne var ki popüler oyunlara bakıldığında özellikle savaş oyunlarının listelerde zirveyi zorladığı görülüyor. Kızıl Haç yetkilileri de bu konuya dikkat çekerek savaş oyunlarında savaş suçu işleyenlerin yine oyun içinde cezalandırılması gerektiğini savunuyor. Eğer oyun oynayan gençler savaş esnasında sağlık ekiplerinin vurulması veya sivillere zarar verilmesi durumunda bunun bir suç olduğuna dair uyarılırlarsa konuya olan hassasiyetleri artabilir. Aslında talep ilk başta garip geliyor olsa da özellikle genç yaştaki bireylerin şiddet görüntüleri içeren sahnelerden çabuk etkilenebilecekleri düşünüldüğünde sanal taşkınların dahi sanal bir yaptırımı olduğunu bilmeleri gelişimleri için de yararlı olabilir.
Oyunlar gittikçe hayatımızın daha büyük bir bölümünü kaplamaya başladı. Oynadığımız oyunların büyük bir kısmını da savaş oyunları oluşturuyor ve bu birazcık da hassas bir konuya doğru yöneliyor aslında. Sürekli evet. Şiddet içerikli oyunların gençler tarafından oynanması sürekli eleştirilen bir konu basında da her zaman
aslında
duyuyoruz.
Aslında eleştirilen ve bence de en çok önemsenmesi gereken bir konu. Çünkü son dönemde çıkan oyunlara baktığımızda bir yaş sınırlaması var ama yaş sınırlamasının hiçbir şekilde uyulmadığını, çok küçük yaşta insanların bu oyunlara ulaşıp bir şekilde oynamaya başladığını görüyoruz. Hani sadece insan öldürmeyi geçtim, işkence sahneleri ve savaş suçuna götüren sivillerin katledilmesi gibi birçok sahne oyunlarda canlandırılıyor. Ve sanki keyifli bir oyunun parçası, bunu yapmazsan puan alamazsın gibi servis edildiği için de gençlerin bünyesine, ruh haline oldukça fazla etki ettiğini düşünüyorum. Çok önemli bir konu.
Özellikle son zamanlarda gittikçe sayısı artan açık dünya kavramı, açık dünya içeren oyunlarda bu çok açık yani gerçekten açık dünya ve o sırada yanından geçen düşmanın yerine sivil birisine zarar verip yoluna devam edebiliyorsun.
Evet, arabayla çarpıyorsun ve yoluna devam ediyorsun. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Ve gerçekten de oyun içinde bir cezalandırma sistemi olursa, burada bahsedildiği gibi, belki de bireyler yaptıklarının yanlış olduğunu sanal ortamda da idrak ederek gerçek hayatta daha az etkilenmeleri sağlanabilir.
Şimdi bu noktada hani oyunla ilgili en güzel mesaj zaten belki oyunun içerisinde verilebilirdi. Kızıl Haç Örgütü'nün burada prensipte aslında yaygınlaştırmayı istediği mesaj çok basit. Oyun savaş oyunlarında eğer siz savaş suçu işlerseniz yani bir sağlıktan sorumlu bir askeri vurursanız bu oyunda yine cezalandırılmalı.
Oyuncunun puanı düşürülür. Sivillere karşı bir hareket gösterirseniz, o sivillere karşı bir eylemde bulunursanız, onları öldürürseniz veya ne bileyim kaçırırsanız, tutsak alırsanız bu tarz eylemlerde aslında oyuncuya ciddi anlamda bir ceza vererek bunu yapmamasını ve aslında o etik davranışı, o etik ahlakını oturtmaya çalışıyorlar.
Belki evet, puanını önemli. Düşürerek, belki oyundan diskalifiye ederek, belki ceza verip
belki de görevin iptal olması gibi.
Doğruyu seçtiğinde daha fazla puan alması ya da tebrik edilmesi oyun içinde o kişinin de bu davranışın doğru, diğer davranışın yanlış olduğunu daha rahat idrak etmesini
çünkü
sağlayabilir.
Çünkü şöyle bir durum var, oyunlar o kadar hızlı gelişiyor ki artık bazı noktalarda gerçekte oyun içerisindeki sanal dünyayı ayırt edememeye başlıyor zaten küçük yaştaki genç oyuncu arkadaşlarımız. Bu noktada hani bu tür anlamsal, genel dünya barışını etkileyen mesajların oyun içerisine yerleştirilmesi de genel toplumsal barış anlamında önemli bir unsur.
Şimdi oyun üreticilerine bakıldığında bunlar silah üreticileri gibi. Hep yararlı kısımlarından bahsediyorlar yaptıkları işin. Şiddet içeren oyunlar çok önemli bir şekilde ruh halini etki ettiğini düşünüyorum. Çünkü çocuklar bunları sadece birkaç saat oynamıyor. Belki bütün gün 10 saatin üzerinde bu oyunla vakit küçük yaşta çocuklar
gece
görmekteyiz.
Gece oynamak için aydınlatmalı klavye alıyorlar.
Evet yani. Ve ne yazık ki yattığı zaman uykusunda da aslında bir şekilde bu bilinçaltına yerleşen öğeleri uykusuna devam tabii ettiriyor. Yani ben birçok kişi görüyorum forumlarda yazan kardeşlerimizden. Yani rüyamda diyor şuradaydım, şu oyundaydım, sen de yanındaydın abi diye. Mesela bana oradan sosyal medyadan yazmış ya da bir şekilde çağrı atmış. Hani orada beraber oynamamız onun için bir etki etmiş ama rüyasında bile hala daha oyunda.
Aslında sadece genç arkadaşlar değil, bizler bile bir oyun, çok beklediğimiz bir oyun çıktığında uzun süre oynadığımızda rüyamızda gördüğümüz
oluyor.
Evet
çünkü bilinçaltı
evet,
işleniyor.
Bilinçaltı o kadar ciddi bir şekilde etkilenip kendini o oyuna kaptırıyorsun ki ister istemez rüyanda da beynin o oyunla ilgili bir şeyleri sana gösteriyor, bir şeyler yapıyorsun.
Kaldı ki hani dizilerden etkilenip dizide gördü, Sida elinde çıktı, magandalık yaptı diye haberleri de zaman zaman gazetelerin evet. Üçüncü sayfalarında okuyabiliyoruz.
Doğru sık. Sadece bir diziden etkilenenler bile var. Onlar gibi giyinenler var oradaki karakterler gibi ki bu oyunlar çok daha ciddi bir şekilde etki ediyorlar. Gerçekten aynen. Önünün alınması, evet. Gelecekte çok daha büyük sorunlara yol açılmasının
burada
ciddi bir şekilde önünü
kesebilir. Şunu da ekleyebiliriz aslında sadece savaş oyunları değil, araba yarışlarında da bu konunun altını çizilmeli. Çünkü baktığımızda trafikte seyir halinde olan sivil araçlara çarptığınızda da yine puanlar alabiliyorsunuz. Veya görevler bu şekilde sizi yönlendiriyor ve aslında bakıldığında trafikte de normalde araç kullanırken belki bu tarz davranışları istemeden de olsa özellikle genç sürücülerde teşvik edebilir.
Tabii canım kuralı bu o zaman. Yaz ceza puanını, oyundan puanını düşür gitsin ya da ehliyetini al belki bakıldığı zaman. Oyunlar gerçekten güzel bir alan çünkü pek çok 7'den 70'e pek çok insanı yakalıyor. Tabi burada oyun yapımcılarının da belki bir konsorsiyum oluşturarak yani bu tür beklentiye karşılık verebilecek neler yapılabilmesi konusunda ortak bir karara varmaları gerekiyor.
Evet gerçekten üzerine gidilmesi gereken bir konu olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz ki umarız gelecekte olumlu gelişmeleri de yine görmeye başlarız. Evet teknolojiden bahsediyoruz. teknolojinin hayatımıza kattığı yeniliklerde hep iletişim kolaylıklarından bahsediyoruz ama teknoloji aslında sağlık açısından da büyük kolaylıklar sağlıyor ve kaybedilmiş uzuvların, kaybedilmiş organların yerini alan mekanik parçalarla yine hayatımızda hiçbir şey olmamış gibi devam etmemizi sağlıyor. Dosya konusu olarak bu sefer robotik protezleri seçtik. Şimdi dilerseniz dosya konumuzla ilgili hazırladığımız bölüme geçelim.
Bilim adamları uzun yıllardır kaybedilen uzuvların ve organların tekrar yenilenebilmesi adına çalışmalar yürütüyorlar. Özellikle kök hücre teknolojisi, yenilenme adına umut verici sinyaller veriyor olsa da henüz yolun çok başındayız. Fakat organlar yenilenemiyor olsa da aslen onları taklit edebilen mekanik ve bilgisayarın birleşiminden oluşan protezlerle hayatı daha kolay yaşanabilir kılabiliriz. Özellikle bilgisayar ve sensörler arenasındaki gelişmeler sayesinde protez kol ve bacaklarda büyük ilerleme kaydedildi. Beyinden gelen sinyalleri algılayabilen bu protezlerle iki ayağını kaybetmiş bir birey, yürümek bir yana, koşup zıplama gibi zorlu görevleri daha yerine getirebiliyorken, yeni geliştirilen kol ve el protezleri dokunulan nesnenin hissedebilmesini sağlayabiliyor. Görünen o ki yakın gelecekte uzuv kaybı, bireylerin daha önce yaptıkları işlerden geri kalmalarına neden olmayacak.
Teknolojinin belki de en fazla yararını görebileceğimiz bir konumuz var bugün. Çeşitli sebeplerden dolayı uzuvlarını kaybetmiş engelli vatandaşları belki de hayatı bağlayabilecek çok önemli aslında bir konu.
Evet, gerçekten öyle ve gelişen teknolojiye baktığımızda uzuvların yerini alacak bu robotik kolların ve bacakların çok çok ileri seviyede geliştiğini ve neredeyse artık gerçeğini birebir taklit edebilecek seviyenin birkaç yıl içinde kullanıma sunulabileceğini görebiliyoruz.
Evet Mesut, herhangi bir sebepten dolayı uzuvunu kaybeden insanlar aslına baktığımızda bizim gündelik hayatta çok rahat yapabildiğimiz şeyleri çok büyük sıkıntılar altında yapabiliyorlar, sıkıntılar çekebiliyorlar. Ve baktığımızda aslında bu insanların en büyük sıkıntılarının kendi ihtiyaçlarını kendilerine gideremediğini görüyoruz ve bu uzuv kaybının boyutuna bağlı olarak da ister istemez dışa doğru bağımlı oluyorlar. Başka insanların yardımına bağımlı oluyorlar. Ve bence bu insanları gündelik hayattan koparan en büyük şey de bu.
Evet, başkasına bağımlı olmak gerçekten birçok insan için aslında istenmeyen bir durum ama robotik kollara baktığımızda mesela artık bilgisayarda yazı yazma, bir kutunun kapağını açma ya da bir şişeyi alıp artık o şişenin içerisindeki sıvıdan yararlanabilme gibi olayları çok rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Benim orada en çok ilgimi çeken konu ise aslında bu robotik protezlerdeki daha önce yaşanan büyük sorunlardan bir tanesi hissiyatın olmamasıydı. Kaldı ki bugün robotik kollarda hissiyat üzerinde çalışmalar yapıldığını ve dokunduğumuz nesneyi gerçekten böyle dokunuyormuş gibi hissedebildiğimizi görüyoruz. Bu konu çok çok önemli çünkü aslında kapalı bir perdenin ardında görmeden de insanların robotik kollarıyla bazı nesneleri seçip ayırt edebildiğini net bir şekilde videolarda görmek
evet,
mümkün.
Evet, bu protezlere bakıldığında yıllarca aslında pasif protezler kullanıldı. Sadece kaybeden uzuv görüntü olarak vardı. Fakat aktif hayatımızda biz bunu kullanamıyorduk. Ancak teknolojinin gelişmesine bağlı olarak artık yeni nesil sensörlerle donatılmış beyinden gelen sinirleri omurilik üzerinden alıp bunu tamamıyla orijinal yani doğal organmış gibi görev yerine getirebilen yapay protezler, teknolojik protezlerin hayatımıza girmeye başladığını görüyoruz. Hatta öyle ki bazı protezleri akıllı telefon üzerinden özel bir yazılımla kontrol edip giyeceğimiz ayakkabıya göre protezin hareket kabiliyetini bile ayarlayabiliyoruz. Bu hem ilgili engelli vatandaşımızın hayata katılımını kolaylaştırıyor hem de rehabilitasyon aşamasında onun aslında manevi olarak da güçlenmesini sağlıyoruz. Ki yani bakıldığı zaman bu teknolojilerin şu an pek çoğu yine Amerika'da geliştiriliyor ve birinci aşamada aslında askerlerin hayatta daha hızlı bir şekilde kazandırılması hedefleniyor. Ancak bakıldığında dünya genelinde işte trafik kazaları olsun ya da çeşitli nedenlerle organlar, uzuvlarını kaybeden çok fazla insan var. Bu yapay organları öyle bir kontrol edebiliyoruz ki elma ya da çileği hani kendi doğal elimiz ya da organımız varmış gibi seçerek alabiliyoruz. Hatta bunu yiyebiliyoruz. Bu hakikaten engelli vatandaşların hayatımıza katılması açısından çok önemli bir gelişme. Tabii burada çok önemli bir konu var, maliyetler. Bunların pek çoğu hala deney aşamasında ve yüksek maliyetli projeler. Umarız bir önce hızlanır ve özellikle devlet desteği sayesinde ki bunların çünkü bireysel bazda elde edilmesi muhtemelen kısa vadede çok zor olacak. Engelli vatandaşlarımız hayata her zaman olduğu gibi keyif alacak şekilde dahil olabilirler.
Evet, aslında tabii gelişen teknolojilere bakıyorum ama geliştirilen prototiplerde en zor organın, taklit edilmesi zor organın da el olduğunu görüyoruz. Yani birçok robot geliştirilmiş durumda. Kol hareketlerini simüle edebiliyor vesaire, tutuş sağlayabiliyor ama bu parmakları tek tek hareket ettirme ya da nesneleri çok ince bir şekilde, hassas bir şekilde oynatabilme henüz daha mümkün hale getirilememişken ayaklara baktığımızda, bacaklara baktığımızda bu tarafta artık iki bacağını kaybetmiş birinin dahi hızlı bir şekilde koşabildiğini, zıplayabildiğini, merdiven çıkabildiğini görüyoruz. Anladığım kadarıyla ayak ve bacak konusunda gelişmeler çok daha hızlı olacak ama el konusundaki gelişmeler belki de bu Terminator dediğimiz robotların gelişmesiyle orantılı olarak hayatımızın bir parçası
bunun
olacak.
Bunun sebebine şu şekilde bakabiliriz. Çünkü protezin yapısına baktığımızda aslında iki tip bir protez veya bir protezin iki temel özelliğinin olması gerekiyor. Bir mekanik hareketi, bu işte örneğini verdiğimiz elmayı tutmak, yemek vesaire. Bir de ondan aldığımız geri bildirim, hissiyat. Şimdi mekanik kısmını yapmak aslında günümüzün teknolojisiyle çok zor değil ve yapılan örneklere baktığımızda işin mekanik kısmının çok ilerlediğini görüyoruz. Ama demin de konuştuğumuz sensör teknolojileriyle beraber aslında bu mekanik yapı harmanlandığında insanlara bir şeyler ifade edecek. Ayağın yapısına baktığımızda hissiyat olarak çok bir şey olmasa da mekanik olarak yürüme ve koşma hareketini insana sağlayabildiği için aslında burada ayağın yapımı belki veya protezin geliştirilmesi daha basit bir süreç alabilir. Ama el dediğimiz çok karmaşık bir yapı. 5 tane parmak var. Her bir parmağın içerisinde 3 tane kemik farklı hareket ediyor ve dokunduğunuz zaman bir geri hissiyat bekliyorsunuz. Hani ayağınız öyle değil. Şu anda insanlar veya yürüyen bir insana baktığımızda ayağıyla ilgili bir hissiyat aldığını genel bir durumda baktığımızda görmüyoruz. Ama el öyle değil. Bir şeye dokunduğumuz anda oradan bir geri dönüş, onun ne olduğunun bilgisini aslında ister istemez beyin, vücut bekliyor. Bu yüzden belki de aslında bu el ve benzeri protezlerin yapımı biraz daha en azından tam anlamıyla gerçekleşmesi biraz daha vakit alıyor.
Kaldı ki hani bugün plastik ve rekonstrüktif cerrahi var. Örneğin kopan bir parmağın yerine dikilmesi 10 saat 15 saat süren tek tek sinirlerin bağlanması zaman alan bir operasyon. Hani el konusu tabii ki elimizi en basitinde ayağımıza göre daha çok kullanıyoruz. Hani ayak temelde bizim ayakta kalmamızı ve hareket etmemizi sağlayan uzuvlarımız ama eli parmaklarımızı tek tek kullanabiliyoruz. İki elimizi birden kullanabiliyoruz ve pek çok farklı görevde aslında el bizim en büyük yardımcımız. Dolayısıyla bunun simüle edilip mekaniğe dökülmesi, daha sonra bunu yeni nesil sensörlerle donatılarak tam anlamıyla bir elin sanal olarak hayatımıza sokulması gerçekten daha fazla zaman alacaktır.
Tabii aslında şimdi uzuvlardan bahsettik. Aslında organların yeri alınabilecek dediğimizde burada gözlerimiz ve iç organlarımız da olaya dahil oluyor ki gelişen teknolojiye baktığımızda artık görme engeli olanların görmeye başladığını ve çeşitli organlarında sıkıntılar yaşayanların da bu organları mekanik organlarla değiştirebildiğini görüyoruz. Teknoloji bu yönde de hızlı bir gelişim içinde.
Mekanik ve bilgisayarın harmanlandığı kol ve bacak gibi uzuvların yerini alan protezlerin aksine göz ve pankreas gibi organların yerini almak için geliştirilen modeller daha çok karmaşık yapılara sahip oluyorlar. Bu protez çeşitlerinde beyinden gelen sinyalleri işleyerek fiziksel hareketler sağlamak yerine beyne sinyal göndermek veya vücut içerisindeki hormon akışını düzenlemek gibi daha hassas konulara yoğunlaşılıyor. Şu an için emekleme aşamasında olsa da yeni geliştirilen göz protezleri görme yetisini tamamen kaybetmiş bir bireye etrafındaki ışık farklılıklarını ve kaba cisimleri seçebilme olanağı verirken yapay organlar yaşam süresini ve kalitesini arttırabiliyor.
Tabii ki her organ hepimiz için çok önemli ama bilim dünyası özellikle göz üzerindeki çalışmalara daha fazla ilgi duyuyor. Ya da biz öyle görüyoruz.
Evet, son dönemde aslında göz konusundaki gelişmeler daha popüler olarak dile getiriliyor diyelim. Herhalde halk arasında da çok önemseniyor. Çünkü genel olarak çalışmalara baktığımızda tamamen görme yetisini kaybetmiş insanların artık belli objeleri seçebildiğini, ışık farklarına ayırt edebildiğini görüyoruz bu yeni protezlerle beraber. Aslında bilim dünyasının hani gerçekten ışık tuttuğu önemli gelişmelerden bir tanesi. Çünkü görme konusu çok farklı bir konu. Birçok insan var görme engeli bulunan. Ve bu konuda aşıldığında herhalde gerçekten Star Trek'teki gibi etrafımızda gözlüklerle dolaşan birçok insan göreceğiz. Çünkü bu gözlükler onların aslında gerçekten gözleri olacak.
Evet, bakıldığında hani tabii ki tüm uzuvlarımız bizim için önemli ama hani bir elimiz olmadığı zaman belki hayatımızda daha fazla devam edebiliriz. Ya da ayağımız olmadığında. Fakat hani önümüzü göremediğimiz anda hem insanları seçemeyeceğiz. Yani tam bir kör, hani o noktada önümüzü göremediğimiz için aslında pek çok şey yapamayacağız. Yani bu noktada yapılan çalışmalara baktığımızda ise şöyle bir durum var. Aslında yapay gözlerin pek çoğunun tamamıyla gözünü kaybetmemiş insanlara yönelik olduğunu görüyoruz. Çünkü insan gözünde bir tanesi çalışmadığı zaman beyin doğrudan doğruya diğerine yoğunlaştığı için otomatik olarak aslında bir tanesini kapatıyor. Dolayısıyla onun yerine mekanik olarak yeni bir göz koymak aslında çok fazla anlam ifade etmeyecek. Burada ilk öncelik büyük oranda görme yetisini kaybetmiş ancak hala ışık hissini koruyan insanların o hani inmiş perdeyi biraz açarak hayata biraz daha fazla dahil edilebilmesini sağlamak. Bu noktadaki yapılan çalışmalarda aslında ileri dönük olarak çok ciddi gelişmelerin olabileceğini gösteriyor. İşte hem yapay, suni, farklı hayvanlardan elde edilen örnekler üzerinde yapılan çalışmalar var. Hem bir insanlar üzerinde yapılmış bir takım çalışmalar var. Görünen o ki ileri dönük olarak özellikle kısmi görme kaybı yaşayan insanlarımız aslında daha net bir şekilde görme yeteneğini kazanmış olacak.
Evet, aslında organ taklidi konusunda bence en büyük gelişmeleri biz kök hücrede göreceğiz gibi geliyor. Çünkü kök hücreyle beraber herhangi bir mekanik yapı değil, kendi organımızın tekrar var olması ve tekrar çalışmaya başlaması söz konusu. Bir laboratuvar ortamında üretiliyor ve o sizin gözünüz aslında ve size geri takılıyor. Bu konudaki gelişmeler mekanik gelişmelerin önüne alacak bu kesin. Yakın gelecekte de bunları göreceğimizi, en azından çalışır halde, işe yarar halde bazı bilim adamlarının bazı projelerle karşımızda olacağını inanıyorum. Ama mekanik işlevselliğini kazanmış şu anki protezler bugünden itibaren kullanılabiliyor. Bunlardaki en büyük sıkıntı da aslında hep söylüyoruz pil sıkıntısı. Sonuçta enerjilerini dışarıdan almaları gerektiği için genelde bu insanlar, bu protezleri kullanan insanlar, kalp pili olsun, işte ne bileyim başka bir yapay organ olsun, pilleri de dışarıda farklı bir bölgede tutmak zorunda kalıyorlar. Umarız pil konusunda yakın bir zamanda çare bulunur. En azından vücudumuzdan aldığı enerjiyle çalışan organlar da görürüz.
Neden olmasın? Baktığımızda pil konusu, enerji konusu demin de konuştuğumuz protezlerde de aslında çok önemli. Mekanik olarak bir şeyi hareket ettirmeye ihtiyaç duyduğunuzda mevcut olarak tabii ki pile ihtiyaç duyuyorsunuz. Bir tür enerji kaynağına ihtiyaç duyuyorsunuz ve şu anda maalesef en azından insan vücudunun oluşturduğu elektrik enerjisinden yararlanamıyoruz. Veya belki ürettiği miktar yeterli olmuyor bu cihazlar için, çalışması için. Belki yakın gelecekte bu tarz gelişmeler de artık insan vücudundan daha fazla elektrik almanın veya ufak, çok ufak pillerle, o protezin içerisinde yer alacak pillerle çok uzun kullanım ömrü sunan protezler ortaya çıktığında göz gibi olsun, daha ufak organlarda, iç organlarımızda belki de bu tarz enerji kaynaklarını uzun süre kullanabileceğiz.
Evet, aslında bu programımızda işimize yarayacak akıllı saatlerden bahsettik. Akıllı uygulamalara geçtik. Ondan sonrasında ise mekanik ve yapay organlara değindik. Bir diğer hayatımızı kolaylaştıracak şeyler var ki bunlar da yazılımlar. Şimdi sırada uygulama bölümümüz var.
Sizler için farklı ve birbirinden yararlı uygulama önerilerini sunduğumuz uygulama bölümümüzde devam ediyoruz. İlk uygulamamız bir alışveriş listesi uygulaması, Buy Me a Pie.
Şimdi Duygu, sana şunu söylemek istiyorum. Açıkça bir itirafta bulunayım. Ben küçükken beni bakkala yolladıklarında ne alacağımı hep unutuyordum. Hazır bakkala gelmişken de bütün paramı dondurmaya yatırıp eve gidiyordum. Sonrasında da bütün gün boyunca annemden babamdan hazır işitiyordum. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte herkesin cebine bir akıllı telefon girdi. Uygulamalar da tüm ihtiyaçları kapsayabilecek şekilde zenginleşmeye başladı. Buy Me a Pie uygulaması bir yapılacaklar listesi uygulaması aslında, ama farklı olan özelliği tamamıyla mutfağa özel bir uygulama olması. Yani uygulamayı açıyorsunuz, renkli, basit ve güzel bir arayüzü var. Ve karşınıza birden peynir, ekmek, zeytin, üzüm, armut, elma, ayva ne ararsanız hepsi çıkıyor ve siz hani burada yapmak istediğiniz alışverişin içeriğini oluşturarak, hatta kategoriler içerisinde oluşturarak, yani bir meyve kategorisi ya da bir kahvaltı kategorisi oluşturarak doğrudan markete gidip alışveriş yapabiliyorsunuz.
Bunların renklerle ayrılmış olması da kullanımını arttırıyor. Aynen öyle.
Farklı unsurları, farklı alışveriş unsurlarını, ki meyveler olabilir, tatlılar olabilir ya da başka unsurlar olabilir. Bunları farklı renkler altında da sıralayarak akıllı telefonumuzda liste yapıp daha sonra manava gittiğimizde almak istediğimiz şeyi unutmuyoruz. Özellikle çocuklar ve yaşlı insanlar için oldukça faydalı bir uygulama. Zaman zaman hani tembel işler için de markete gittiği zaman eşinin istediği şeyleri...
Kalabalık bir liste hiçbir şekilde akılda kalmaz hele olsa.
Kesinlikle.
İkinci uygulamamız hiçbir zaman eskimeyen bir istek üzerine Walkie Talkie uygulaması. Hı-hı. Ses iletimi üzerine bir uygulama, Voxer.
Voxer uygulaması. Şimdi özellikle taksiye binenler belki bir noktayı fark etmişlerdir. Taksilerde sürücüler, şoförler hep eski nesil, artık hani aptal diyebileceğiniz telefonları kullanmaya devam ediyorlar. Genellikle push to talk özelliğinden ötürü. Yani birbirleri arasında bas konuş yöntemiyle operatörlerden gelen özel paketlerle konuşabiliyorlar. Şimdi bunu akıllı telefon platformuna taşıyan bir uygulama Voxer. Bu uygulama vasıtasıyla insanlar birbirleri arasında bas konuş yapabiliyor. Yani basıyorsunuz düğmeye, gerçek zamanlı olarak karşınızdakiyle internet üzerinden konuşabiliyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda Wi-Fi varsa ya da 3G üzerinden. Aynı zamanda ses kaydedip ses yollayabiliyorsunuz ve grup konuşması yapabiliyorsunuz. Hani walkie talkie dediğimiz, o çocukluğumuzun en çok istediğimiz araçlarından bir tanesinin sanal dünyaya yansımasının en başarılı uygulamalarından bir tanesi. Yine dileyenler farklı platformlarda bu uygulamayı kurarak kullanabilirler.
Gelişmiş bir versiyonu bildiğimiz walkie talkie'lerin. Son uygulamamızda programın başlarında bahsettiğimiz bir ebeveyn kontrolüyle ilgili bir uygulama yine. Kitephone Parental Control.
Evet, akıllı saatten bahsetmiştik çocuklar için ebeveyn kontrolü sağlayan belli bir noktaya kadar. Bu uygulama çok daha gelişmişini sunuyor bize. Örneğin bir akıllı telefonunuz var. İşten eve gittiğinizde çocuğunuz hemen telefonu alarak kurcalamaya başlıyor diyelim. Bu uygulama vasıtasıyla çocuğunuzun kullanım alanlarını sınırlandırabiliyorsunuz. Örneğin oyun süresini kısıtlayabiliyorsunuz. Belli bir süre dolduktan sonra çocuğunuz artık oyunu çalıştıramamaya başlıyor. Kuracağı uygulamaları sınırlama getirebiliyorsunuz. Çocuğunuzun kaldırabileceği uygulamaları sınırlama getirebiliyorsunuz. Hatta gireceği internet sitelerini bile belli oranlarda engelleyebiliyorsunuz. Hani mobil teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte bizim daha önce bilgisayarlarda gördüğümüz tehdit unsurları yavaş yavaş akıllı telefonlara gelmeye başladı. Hem belli yaş grupları için tehlikeli olabilecek içerikler söz konusu, hem de örneğin kredi kartı kullanımını talep eden bazı zararlı yazılımlar da var. Tüm bunları işte tek bir uygulamayla akıllı telefonu kontrol edip telefonu daha güvenli bir şekilde çocuğumuza verebiliyoruz.
Çok anne babanın başı yandı uygulama içi alışverişten, oyun içi alışverişten.
Zaten o yüzden hani özellikle yazılım geliştiren firmalar iki aşamalı, belki üç aşamalı kontrol yöntemleriyle ödeme sistemleri geliştirmeye başlıyorlar. Ama tabii amaç, niyet kötü olduktan sonra bunun önüne geçmek.
Bunun önüne geçecek bir uygulama sonuç evet. olarak. Bu uygulamamızla birlikte uygulamayı incelediğimiz bölümün sonuna geldik. Şimdi nasıl yapılır köşemize devam edeceğiz.
Her geçen gün akıllı cihazlar daha hızlı, daha yetenekli hale geliyorlar ama bir türlü pil konusuna bir çözüm bulunamadı. En akıllı cihazı dahi bir gün ancak kullanabiliyoruz.
Maalesef Mesut, cihazlarımız akıllandıkça daha fazla kullanma isteği doğuyor ve baktığımızda da telefonu ne kadar fazla kullanırsak veya tabletimizi ister istemez de pilini o kadar çabuk bitiriyoruz. Hatta yoğun kullanımlarda birçok telefonun pilini yarım gün içerisinde bitirebilmek mümkün.
Evet, bir aynı zamanda taşınabilir cihazlar olduğu için de genelde dışarıda oluyoruz bu cihazların evet. pili bittiği durumlarda. Ve biz de ne yazık ki pili bitmiş bir cihazı kullanamadığımız için de sorunlar yaşıyoruz.
Maalesef zaten yoğun bir tempo içerisinde oluyorsunuz ve zaten telefonun pili bittiği için onu şarj edecek vaktiniz de olmuyor. Böyle bir durumda en pratik çözüm taşınabilir şarj üniteleri, şarj istasyonları. Bunlar çok pratik ürünler aslında baktığımızda. Farklı boyutlarda, farklı tasarımlarda olabiliyor. Ama hepsini yapabildiği ortak şey akıllı cihazınızı şarj etmek. Farklı boyutlarda var tabii ki, bu da bize aslında cihazların farklı kapasitelere sahip olduğunu gösteriyor. Üzerine baktığımızda cihazın zaten miliamper cinsinden kapasitesinin ne olduğunu görebiliyoruz. Ve bu da aslında telefonun piline orantıladığımızda telefonumuzun pilini 3 aşağı 5 yukarı kaç kere şarj edebileceğini bizlere gösterebilmekte. Kullanımı da çok basit. Üzerinde genelde bu tarz cihazların 2 tane giriş çıkış olur. Bir taraftan şarj ederiz üniteyi, diğer taraftan da çıkışı alırız.
Evet, burada belirtelim. Bunlar sonuçta taşınabilir bataryalar ve bir şekilde şarj edilmeleri tabii lazım. Ki. Sonuç olarak biz elektriği bu cihaza depoluyoruz. Daha sonrasını telefona aktarıyoruz.
Tabii ki. Uygun bir vaktimizde bu cihazı öncesinden şarj ediyoruz ve çantamıza koyuyoruz. Yeri gerektiğinde de çantamızdan çıkarıp üzerindeki bağlantıdan yararlanarak aslında çok pratik bir şekilde telefonumuzu şarj etmeye devam edebiliyoruz. Bunu atıyoruz çantamıza bu şekilde veya cebimize aslında. Biz günlük hayattaki koşturmacamıza devam ederken bir anda bir bakıyoruz telefonun pili ciddi oranda dolmuş olabiliyor. Tabii kapasiteyle orantılı demiştik. Eğer büyük kapasiteye sahip bir şarj istasyonuna sahipseniz bir akıllı telefonun şarjını 2, 3 belki 4 kere doldurabilmek de mümkün.
Tabii bazı şarj istasyonları aslında hem tabletleri hem de telefonları aynı anda şarj edebiliyorlar. Birkaç cihaza sahip insanlar için de daha büyük modelleri almak bir avantaj olabilir. Evet. Taşınırlığı burada kendileri seçecekler aslında. Daha uzun batarya süresi istiyorlarsa daha ağır, daha büyük modelleri seçecekler. Fakat benim için sadece cep telefonunu bir gün daha götürmesi yeterli derlerse küçük
ceplerinde ufak bir modeli taşıyıp günlük döngülerini devam ettirebilirler.
Evet Ender, nasıl yapılır köşemizde bu sefer izleyenlerimiz için taşınabilir bataryaları inceledik. Şimdi sırada soru cevap kısmı var.
Bize sorularınızı donanımhaber@tv2.com.tr adresinden gönderebilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz İhsan Altınok'tan geliyor. Cep telefonu ekranındaki bütün yazıları okuyabilen iOS ya da Android uygulaması var mı?
Duygu, cep telefonu ekranındaki bütün yazıların okunması aslında burada biraz daha işletim sisteminin de içine dahil olması gereken bir konu olduğu için şu anda sadece Apple platformundaki ürünlerin bunu sunduğunu görüyoruz. Maalesef Android veya Windows Phone tarafında şu an bu tarz bir uygulama en azından verimli olarak çalışmıyor. Kullanıcılara şu anda böyle bir opsiyon sunulmamakta.
Umarız çok kısa zamanda bütün platformlarda bu tarz uygulamaları geliştirmeye başlarlar. İkinci sorumuza devam edelim. Ahmet Albayrak, yeni nesil oyun konsolları Türkiye'ye ne zaman gelecek diye soruyor.
Duygu, yeni nesil oyun konsolları olarak bildiğimiz Xbox One ve PlayStation 4 bu yılın sonuna doğru Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde piyasaya çıkmış olacak. Türkiye için henüz üreticiler net bir tarih vermiyorlar ancak gelen bilgiler büyük bir ihtimalle 2014 içerisinde yeni konsolların Türkiye'de de olacağını gösteriyor. Bir tahmin yapmak gerekirse eldeki veriler ışığında büyük bir ihtimalle PlayStation 4 daha önce gelecek gibi ancak 2014 sonuna doğru hepimiz yeni nesil konsollarla oyun oynamaya başlayacağız.
Hemen son sorumuzla devam edelim. Serdar Okumuş, Donanım Haber'in yayınlanmış bölümlerini nereden izleyeceğini sormuş.
Duygu, aslında yayınlanmış bölümleri iki farklı platformdan takip edebilirler. Bir tanesi televizyon, TV2 hem hafta sonu hem de hafta içi birçok tekrar vermekte. Bunları TV2'nin web sayfasından öğrenerek tekrarları televizyonlarından izleyebilirler. Aynı zamanda TV2'nin web sayfasında da yine Donanım Haber'in tekrar bölümleri bulunuyor. TV2'nin web sayfası aynı zamanda Donanım Haber'in web sayfasından da yine online olarak tekrarlanmış bölümleri izlemeleri mümkün hale getirilmiş durumda. Ve son sorumuzla beraber de soru cevabımız sonuna geldik. Gelecek hafta yine teknoloji ve bilim dünyasındaki haberleri ekranlarınıza taşıyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.